Ayrım 6. Sayfa 54. Apartmanın bir de kapıcısı vardı. Adı Selahattin'di. Oğlu vardı. Adı Aslan'dı. Bakkal Mesut gibi muhtemelen isim önceden hazırlanmış, çocuk ona göre peydahlanmıştı. Geçtiği yere çalı gibi takılan, zarar veren tip de katli vacip bir şeydi. Artık düşünün doğarken annesine nasıl bir hasar verdiğini. Tüm mahalle için haşerat gibi zararlı bir şeydi. Bizden 5 yaş kadar büyüktü ama babamdan küçüktü. Babam bir hafta sonu İstanbul'dan 3 günlüğüne bizi ziyarete geldiğinde Aslan'la ve babasıyla tanıştılar. Tanışmak demem insanlığımdan, anaokuluna benzer bir seremoniydi. Kapıcı Selahattin, oğlu doğduğundan beri belki ilk kez bu kadar pişman olmuştu. Babam özellikle hanımlara hürmette kusur etmeyen, gerçekten nazik biriydi. Bu nedenle Aslan'ın annesine ve tüm kadın akrabalarına tek tek iltifat ettiğini bizzat o gün görüp duygulanmışımdır. O günden sonra Aslan'ın hayatında yanından görmeden geçtiği ilk insan olduğumu hatırlıyorum. Dedem eve bir şey aldığı zaman el altında bulunsun diye 3'er 5'er alırdı. Özellikle yeme içme konularında titizdi. Karpuzları da toptan almış ve salondaki büyük koltuğun arkasına sıralamıştı. Babamın İstanbul'dan 3 günlüğüne ziyaret için geldiği güne rastlar karpuzları keşfim. Babam yol yorgunu, salonda uzanmış, ben de kız kardeşimle babamın yanındayız. Yediğin içtiğin senin olsun, gördüğünü anlat hesabıyla. Bir yandan salona bakınıyorum, bir yandan sohbet sürüyor. Duvarda tutunup çıkacak bir yer var mı ya da düzken şansım mı denesem diyorum bir yandan da kendi kendime. Diğer yandan da hazır yanındayım, ne yapsam da babam sıkılmasın derdindeyim. Ne de olsa evlat yüreği. Kardeşimin öyle bir derdi yok, sakin oturuyor kız. Büyük olarak anladım ki iş başa düşüyor. Gözüm karpuzlara ilişti. Kız kardeşime manavcılık oynayalım dedim. Kardeşim yaratıcı değildi oyun konusunda ama uyardı bana. Bari fikir üretemiyorum, olana saygılı olayım gibisinden kabul etti. O bir yere mahsustan tezgah yaptı, ben bir bir karpuzları elimde taşıyıp tezgaha yığıyorum. Henüz para işine girmemişiz. 1-2 derken 3. karpuz yeterince olgun yapıda değildi ki elimden yere güm. Ben karpuzdan böyle bir hareket ummadığım için haliyle tedbirsizim. Karpuz da bilirsiniz haşarı bir sebzedir. Pek öyle düştüğüyle kalmaz. Tabii düşünce gerçek ortaya çıktı. Günahını almışım. Karpuz olgun mu olgun, kan kırmızı bir şey. Belki dedemin en güvenip aldığıydı. Kabuk bir yana, içi bir yana dağıldı. En çok da çekirdekler günlerin verdiği esaretten kurtulmanın verdiği sevinçle nasıl oraya buraya dağılıyorlar anlatamam. O çekirdeklerin duası bir adama ömür boyu yeter. Babam 3'e 5'e bakan adam değildi ama ev kendinin olmayınca anladım ki giden karpuza biraz bozuldu ya da onu oyuna almayışımıza. Dedem bir işte çalışıyordu o yaşına rağmen, hem de hatırı sayılır bir hukuk firmasında. O nedenle karpuz zayiatında evde yok. Salon, salon olalı öyle bir temizlik görmemiştir. En çok anneannem yorulmasına rağmen temizlik sırasında neşesinden hiçbir şey kaybetmedi. Çocuktur, ne olacak falan diyor. Dedemin yokluğunda yanında diyemeyeceği şeyleri zevkle söylüyordu. Dedem anladı mı? Adam yıkanırken aç kızım, kapa kızım diyen bir adam. Ve karpuzları da sayıyla almış tabii. Dede Korkut'taki tepe göz gibi, nerede kaç karpuzu var, hangisi kaç kilo, koyunları sayar gibi sayan adam, ayağına 1-2 çekirdekle yapışınca, bir gün Cebeci semtine gidiyoruz. Orada teyzemler var, annemin büyüğü, benden büyük 2 de kızı var. Beni de severlerdi. Onlar da canım hiç sıkılmazdı. O nedenle babamla gidişimiz beni çok mutlu etmişti. Yalnız ben ve babam. Annemle kardeşim dedemlerde kafa dinliyorlar. Ben öyle her yere emanet edilecek biri olmadığımdan, teyzem de babam gibi tedbirli olduğundan, babam içi rahat beni ona bıraktı. Kızlar sokaktalar, eve gelseler belki onlarla oynayacağım. Balkondayım, tanımadığım muhit, insanlar hırlı mı hırsız mı bilinmez. Alt katta bir kadın yeni yıkadığı çamaşırları asıyor. Hepsi kar gibi koca koca çarşaflar. Biraz bakındım, artık sıkılmışım ki ne yapsam falan diyorum. Teyzem de içeride. Baktım ki ufaktan sıkışıyorum. Uyuyor olsam işim kolay. Uyanık olmak haliyle bir sorumluluk yüklüyor insana. Hadi dedim, kimseyi yormadan şu iş hallolsun. Nezaketten balkonun kenarına gittim. Haliyle erkek olunca daha kolay. Artık rüzgar mı sapıttı, yoksa ben mi açıyı tam ayarlayamadım? Aşağıdan meraklı bir bakış, ardından bir bağırış çağırış. Be kadın, onca mesafeden oncacık şeyi nasıl da gördün? Nasıl bağırıyor? Hayır, bir yandan görüp bağırması elbette hoş bir şey. Neyse, patırtıya teyzem geldi. Kızları benzer şeyleri yapamayacağı için belli ki bu durumlara hazırlıksız, aklı almadı kadıncağızın. Olur mu canım öyle şey? Biri yukarıdan su falan atmıştır, diyor. Aşağıdan kadın, gördüm Yıldız Hanım falan diyor. Kadın, madem gördün, bırak aramızda bizim sırrımız olsun. El aleme niye anlatıyorsun? Maksat gurur yapıp övünmek. Baktım kadın işi ballandırıyor. Mahalleye rezil olacak teyzeme gördüğü şeyin doğru olduğunu söyledim artık. Teyzem dondu kaldı. Ne yapsın, aşağı kata inip namus meselesini tatlıya bağlayacak sözde. Artık kadın göreceğini görmüş. Ama komşusu ya, illaki inecek. Emanetin canı burnunda olurmuş. Ben de teyzemle beraber merdivenin başına çıktım. Sanki bana bir şey soran var. Merdiven de tam ince helezonik, öyle kıvrımlı ki o kadar olur. Teyzem alt kata doğru eğildi. Bir yandan da ben başımı uzatıp bakma derdindeyim. Kadın göreceğini görmüş, daha beni ne yapsın diye de düşünmüyorum. Ben de eğilince, merdivenin kenarı zaten dar, aşağı doğru tekerlenmeye başladım. Alt kata kadar, tam da neredeyse kadının ayaklarının dibine kadar yuvarlandım. Babam zaten titiz, ben sana çocuğu böyle mi bıraktım diyecek. Allah var, yuvarlanmam bittiğinde teyzem neredeyse aynı anda yanımdaydı. Nasıl bir gürültü kopmuş olmalı ki millet de kapıdan çıktı. Neyse, bende hasar yok. Ortalık kalabalıklaşınca çamaşırları ıslanan kadın da haliyle konuyu milletin yanında açmak istemedi. Gördüğünü kendine sakladı ve konuyu kapadı. Babam mı? Bu olayı o gün duymadı. Dile kolay, tam 3 aydır bu ev bizim de evimiz oldu. Dedemin acaba bugün ne halt yiyecek diye bana baktığı, annemin geçen her güne çarpı attığı, benim hiçbir şey bulamasam mutfaktaki içme suyu küpüne başını soktuğum günlerde bir şekilde geçti gitti. Ufaktan hazırlıklar başladı. İzmir'e döneceğimiz günler yaklaştı. Geçen 3 ay boyunca kız kardeşimin bırakın suç ortaklığını, yaramazlığını, sesinin çıktığı pek duyulmadı. Babam bizi almaya geldiğinde, evden çıkarken kız kardeşimi de ilk geldiğimizde antrede bıraktığımız yerden aldık ve yola çıktık. Hoşça kal Balçova, hoşça kal. Merhaba lojmanlar, merhaba. İzmir'e geldiğimizde derin bir nefes aldım. İnsanın memleketi gibi yok. Eve girdiğimizde ilk işim seçtiğim bir pilavımı özenle pikabıma yerleştirmek oldu. Bir yandan dinledim, bir yandan eşlik ettim. Bir hışımla gittim, 3 ay sonra döndüm artık. Peh. Yıllarımızı geçirdiğimiz yer, alışkanlık ötesi bir sevgi. Bahçeli bir ev, ortasından dere geçen bir sokak, yan tarafta ağaçların olduğu bir tarla ve her taraf çiçek. Zamanın kötüye doğru tekerlenmeye başlamadığı günler. Babaların çalıştığı, çalışan annelerin parmakla gösterildiği ve insanların iyi kötü benzer şeyler yaşadıkları zamanlarda bu güzel sokakta yaşadık. Babamların okulu Üç Kuyulardan Çiğli denen yere taşınınca, oraya yakın bir askeri lojman da olunca hemen herkes için bu taşınma konusu konuşulur oldu. Askeri öğretmenlerden kurulu bir dost çevresi var ve genelde okula yakın olduğu için bu semtteler. Lojmanlar tama yakın boş ve o zaman Çiğli'den ötesi dağbaşı sayılıyor. Keşfi bizden sonraki yıllara rastlar. Harmandalı köyünden de ileri taşınacağız. Milleti aldı bir telaş. Ben ne olup bittiğinden çok da haberdar değilim açıkçası. Bir taşınma lafı oluyor ama daha önceki taşınmamızı ben bile hatırlamıyorum. 2,5 yaşında Eskişehir'den İzmir'e gelmişiz. O yaşlardaki taşınmanın en güzel yanı, en son araba hareketinde seni de arabada bir yere oturtuyorlar. Ben unutulsam da arkadan mutlaka gönderilecek biri olduğumdan babamlar içleri rahat taşınma işiyle uğraştılar. Bir kamyon dolusu eşya, paketlenecek onlarca şey, kırılacak dökülecekler çok fazla olmasa da yine de zayiat oluyor haliyle. Ev sahibimiz ve ailesi de çok üzüldüler. Kolay değil, 3 yıl olmuş, kalp kırılmamış. Velhasıl gün geldi, veda ettik ve yeni evimize doğru hareket ettik. Şehir içi de olsa, yaş küçük olunca yollar da kolay bitmiyor. Zaten taşınacağımız yerde şehrin diğer ucundan yarım saat sonra. Yol bitti. Eşya kamyonumuzun ön koltuğunda ben olmak üzere askeri lojmanlara ilk adımımızı atıyoruz. Dallas çiftliği tarzında devasa bir kampüs. İçinde tek ve çift katlı, aralarında bahçeler bulunan Amerikalılardan kalma mükemmel evler. Ama yine de annemlerin gelmeden önce ne işimiz var o dağ başında dedikleri kadar uzak. Bahçe, ağaçlar ve çevrede ne görülebiliyorsa insana huzur versin diye hazırlanmış. Öyle bir sessizlik ki en yakın semt 10 kilometre uzaktan başlıyor. Huzur arayanlar ve dünyayla irtibatını kesmek isteyenler için hoş bir yer. Ama biz çocukların evde ilk aradıkları huzur da olsa dışarı çıktığımızda ses arıyoruz. Yoksa sesi biz çıkarıyoruz. Tüm evler birbirinin kopyasıydı. Adı üstünde, lojman. Ama dev gibi bir arazi üzerine konulunca ilk işim benzer bloklarda kaybolmak oluyordu. Artık her nereye gitmişsem o civarda çimleri biçen ya da bakım yapan askerler babamın adından nerede olduğumuzu bulup beni geri getiriyorlardı. Zaman burada hepten akmaz olmuştu. Tüm lojmanın çevresi yüksek tel örgülerle çevriliydi. Düşünün, başıboş köpek bile yoktu. Tabii oyun oynanması daha da zorlaşıyordu. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Yeni gelinen bir yerde çocuklar için bazı şeyler daha zordur. Bizimle kural ya da kanun gereği oynamak zorunda olan kadrolu hiç kimse yoktur çünkü. Kendi ekibini kendin kurmak zorundasındır. Çevremizde uzaktan da olsa gördüğüm birkaç akran var. Ama kilometre kareye bir çocuğun düştüğü bir yerde ekip kurmayı bırak, diyalog kurmak zor. Birkaç gün böyle geçti. Düşünün, zaman geçirmek için çiçek toplayıp buket filan yapıyorum. Bir gören olsa ne düşüneceğini bile göze almışım. Ya da her gün çıktığın bir ağaca ne olur ne olmaz diye bir daha çıkıyorsun. Ağaçta ne bir kuş yuvası ne bir meyve. Çam ağacı, evimizin önü arkası hep çam. Biraz da zakkum, rengarenk açan zakkumlar. Onların da meyvesi yok, bir şeyi yok. Gerçi çok şifalı, her derde deva bir bitkidir. Her şeye iyi gelir diye suyunu sıkıp içecekler de olacak ileride. Aslında bu zakkum bir halta yarayacak olsaydı zamanında ben keşfederdim sanırım. Akşama kadar içlerindeydim. Belki dallarından iyi yay ve ok olur ama ben bir şifasını görmedim. Arada bir, çaresizlikten sanırım, kız kardeşimle çevrede gezerdik. Göz alabildiğine çimenlik bir düzlük, arada çam ağaçları. Uzaktan bir çocuk falan görsem, kızı anında ekeceğim de çocuk yok, mecburen onunla konuşuyoruz. Hem kardeşimin lisanı gelişiyor, hem de benim canımın sıkıntısı azalıyor. Güneş bilinen İzmir sıcağı. Yandıkça yanıyorum. Saçım çil sarı. Daha da sararmışım. Arada bir askeri kantine iniyorum. Evden 1 kilometre kadar aşağıda. Ben sabah kahvaltısı için ekmek almaya çıkıyorum. Allah bir zeval vermezse öğlen yemeğiyle birlikte aradan çıkarıyoruz. Mevsim yaz. Babam evde. Ders vereceği zamanlar geride kalmış. Babam tedbirli adamdı aslında. Yaz ortasında lazım olur, sıkılırım falan deyip 3-5 kişiyi ikmale bırakırdı. Sonra hem kalan çocuklar hem de kendi İzmir sıcağında bunun meyvelerini toplarlardı. O çocuklar okulu bitirip hayatta mutlu oldularsa o yaz sıcağında gösterdikleri sabrın kendilerine öğrettiklerindendir. Hiçbir şeye yaramadıysa ateşe dayanıklı olduklarından fırıncılık falan yapmışlardır. Başka türlü 40 derecede kimse o sınıfa girmezdi. Direkt geçip o sabırdan haberi olmayanlar birçok konuda ileride pişman olmuşlardır sanırım. Çiğli askeri lojmanları. Çiğli ve Menemen ilçelerinin arasında kurulmuş ve muhtemelen geçen kervanlara bakılsın diye düşünülmüş bir yer. Uzaklık dışında bana sunduğu hiçbir yeri olmayan bir yerde yaşam başlıyordu benim için. Bir mahalle dolusu arkadaş, dere ve yüzlerce hatıra gözlerimde ve geride. Niçin geldiğimizi anlamaya çalıştığım günler. İş güç, yeni düzen yetişkinlerin belini büküyordur elbette ama çocukların çok büyük dünyalarında da işler o kadar kolay oturmuyor. Okula daha başlamamışım ama evde kokusu bir süredir çıkmaya başlamış. Bu kez öyle bir şey ki konu komşudan biliyorum, elini verdin mi kolunu da alamıyorsun. Yaz ortası, yani öyle bir yalnızlık, sıkıntı ki neredeyse okula kendi isteğimle ben yazılacağım. Aslında okula hiç gidesim yok. Anaokulundan biliyorum, benim işim değil. Okul falan iyi hoş da geliş gidiş saatleri can sıkıyor. Yoksa ne var? İnsan birkaç saatliğine canı istediğinde elbette gidebilmeli. Yoksa okula karşı olduğumdan değil. Hem zaman kolay geçer. O gün bir işin yoksa okula gidip zaman da geçirilir ve yerimiz belli olur. Bazı çocuklar daha okula başlamadan, hatta yaşları bile tutmazken ne menen bir yer olduğunu bilmeden okula gideceğim diye tuttururlar ve onları hiç anlamazdım. O siyah önlük bile bunu anlamamam için yeterliydi aslında. Okula başlamam yazın sonlarına rastlayacak ama daha yazın başı. Çoğu asker ailesi memleketteki yakınlarını ziyarete gitmiş. Zaten tam dolu değil lojmanlar. Millet buraya taşınmaya yeni heves ediyor. O nedenle yakınlardaki bir çocuk bahçesine gidiyorum ya da bazen kız kardeşimle birlikte gidiyoruz. Kaydırak, salıncak, dönen bir şeyler var. Rakip çocuk yok ama rahat batıyor. Biraz ondan, biraz bundan oynuyoruz kardeşimle. Salıncağa bindiğinde sallansın diye ittiriyorum. Eğlenmesine yardımcı bile oluyorum. Bir ara kaydırağa çıktı. Aşağı doğru bıraktı kendini kaydıraktan. Baktım sağ salim iniyor. Neyse dedim, ben de başka bir şeylerle avunayım. Meğerse kardeşim kaydıraktan kayarak inerken bir yandan da kaymadan aşağı direkt iniş nasıl oluyor diye düşünürmüş de benden saklarmış. Artık ne yapıyordum bilemiyorum, onunla meşgul değildim. Kaydırağın ayaklarının dibi kumdu. Bir pof sesi duydum. Tabii insan böyle zamanlarda bir sese muhtaç. Ben de merakla döndüm ki ne göreyim, bizimki yüzüstü yerde. Bir bedenin bir kum havuzuna ilk temas ettiği anda bu pof sesi çıkıyor. Yüzünün yarısı da kumla kaplı. kalan yarısında kocaman bir ağız feryada hazır. Kız daha küçük, kendi düşen ağlamaz sözünü de duymamış ya da ne anlama geldiğinin farkında değil. Durumunu bir gözden geçirdikten sonra pek de hoş bir durumda olmadığından şüphelendiği için bastı feryadı. Öyle böyle değil, bayağı bir zırıltı koptu. Öyle bir şey ki ağlaması anlamak mümkün değil. Ne bekliyordun ki? Madem ağlayacaktın, ne demeye kendini attın yere? Benim tesellim bir işe yaramadı. Yukarıda dengesini kaybetmiş ve Allah ne verdiyse kuma çakılmıştı. Neyse, eve geldik. Babam yok, annem de mutfakta. Ağlaması biraz yavaşlamış ama iç çekmeye devam ediyor. Annem gördüğünde asıl bozulduğu, kızın yüzünün yarısının hala toprak oluşuydu sanırım. Kız kardeşimi kaptığı gibi banyoya, yüzünü gözünü yıkadı. Yıkanınca ağzı burnu iyice ortaya çıktı. Organ zayiatı yok. Çünkü bilirsiniz kızlarda şekil şemal önemlidir. Günü geldiğinde lazım olur. Şekil şemal yerindeydi ama annem orasını burasını yoklarken eli kafasının üstüne geldiğinde bir çığlık attı. Ben de meraklandım abiye olarak. Bir baktım kızın kafası içi geçmiş yumuşak kavun gibi. Parmakların ucunu balona bastırırsın ya öyle. Buz falan konuldu. O zamanlar bugünlerdeki gibi değil. Doktor kıymetli biri. Elini sallayınca doktora değmiyor. Sağ olsun paşamız 80 sonrasında lahana gibi yetiştirdi de sıkıntısı kalmadı. Akşam babam geldi. Çocuk dıştan iyi görünüyor da babam severken fark eder diye mecburen söyledik. O da benim gibi ciddi bir muayene yaptı. Kardeşim uysaldı, sorun çıkarmadı. Baba bak kavun gibi dediğimde biraz bozuldu ama ağlamadı. O günden sonra çocuk bahçesine gittiğimizde kaydırak faslı uzun bir süre kapandı. Çocuk bahçesine gitmek yerine çimleri suladığımız fıskiyeye dadandım. Saatte bir sırılsıklam evdeyim. Ama çimler sayemde susuz kalmamışlardır.